Ayrım 41.
Türk Ocakları 1913'ten İttihat ve Terakki'nin tek parti iktidarı sonra etkin bir dil ve dünya görüşünün oluşturduğu örgütler haline geldi. Türk Ocakları'nın en etkin olduğu dönemlerde bile İttihat ve Terakki bu kuruluşla olan ilişkisini maddi kaynaklar bulmanın ötesinde organik bir bağa dönüştürmemiştir. Türk Ocakları'nın amacı tüzüğünün ikinci maddesinde şöyle açıklanmaktaydı. İslam kavimlerinin başlıca mühimi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerini terakki ve itisale ile Türk ırk ve dininin kemaline çalışmak. Türk Ocakları'nın düşünsel doğrultusunu Ocak Marşı'nın güftesinden de anlayabiliriz. Türküz ederiz daim iftihar, hilkatla başlar tarihimiz var. Kalplerde Türklük aşk ile çarpar, yok bize başka yer. Önde bayrak, elde süngü, kalpte Tanrı biz. Dünyaya hakim olmak isteriz. Mabedimiz Türk Ocağı, Kâbemiz de yüce parlak, Turan'dır hep ancak. Türk Ocağı'nın aydınların düşüncelerinde nasıl yüceltilip adeta bir çeşit ütopyanın merkezi haline dönüştürüldüğünün en çarpıcı örneği Halide Edip Adıvar'ın Yeni Turan adlı romanıdır. Diğer taraftan konuyu kendi iç çelişkileri ve topluma ters düşmesi açısından da Ömer Seyfettin, Efruz Bey adlı eserinde didik didik etmiştir. Bu iki eserin karşılıklı incelenmesi o dönemlerdeki aydın halk ikilemini belirlemede çok yardımcı olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi 1930, dünya ekonomik bunalımının tüm etkilerinin yurdumuzda da hissedildiği bir dönemin başlangıcıdır. Bu ekonomik bunalım 1923'ten sonra fiilen var olan sivil asker bürokrasi, ticaret burjuvazisi ve büyük toprak sahipleri arasındaki koalisyonun son iki ortağının durumunu iyice sarsmış, bürokrat kesimin ağırlığını iyice arttırmıştı. Öte yandan 1923-1930 yılları arasında demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, vergi ve bunun gibi yollarla ekonominin yükünü yoksul halkın sırtına yükleyen politikalar sonucu asker, sivil, bürokrat kesimle halk arasındaki var olan ayrılık daha da büyümüştü. Bu nedenlerden ötürü dönemin iktidarının izleyebileceği iki yol bulunmaktaydı. Ya demokratik hak ve özgürlüklerin iadesiyle mevcut düzeni yumuşatmak ya da devletin ekonomik ve toplumsal hayatın her noktasına ulaşan müdahaleleriyle daha merkezi bir oranda sert bir düzen getirmek. Daha önce de değindiğimiz serbest fırka girişimiyle birinci yol denendi. Bu denemeden çabuk vazgeçildi. Zaten iktidardaki kadronun bilgi birikimi ve deneyleri ikinci yolun seçilmesine yatkındı. Böylece 1930'lu yıllarda Cumhuriyet'in ilk dönemine oranla daha sert bir tek parti yönetimine girildi. Türk Ocakları faaliyetlerini Cumhuriyet'in ilk döneminde de sürdürmüşlerdi. Bugün resim ve heykel müzesi olan Etnografya Müzesi'nin yanındaki bina Türk Ocağı binası olarak inşa edilmiştir. Halk evlerinin kurulmasıyla birlikte Türk Ocakları lağvedilmiş ve varlıkları bu yeni kuruluşa devir olunmuştur. Ekonomik bunalım, Türkiye açısından doruğa ulaştığı 1932 yılında halk evleri örgütlenmiştir. Halk evlerinin kurulması sırasında Sovyetler ve İtalya'daki bazı kuruluşlardan esinlendiği sık sık öne sürülmüştür. Nitekim Ankara Halk Evi'nin açılışında Reşit Galip Bey, halk evleri yönetmeliği hazırlanırken uzak yakın birçok memleketlerin benzer örgütleri incelenmiştir derken, bu iddiaları bir ölçüde kanıtlamaktadır. O günlerde yazılan ve açıklanan düşüncelere göre halk evleri, halkın politik ve ideolojik eğitimini sağlamak için kurulmuştur. Bu amacı Recep Peker, CHP Genel Sekreteri şöyle açıklamaktadır. Halk evlerinin gayesi ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmektir. Reşit Galip, Recep Peker ve Başbakan İsmet Paşa'nın çeşitli vesilelerle verdikleri söylev ve demeçlere göre halk evlerinin amaçları şöyle açıklanabilir. Ulusu bilinçli, birbirini anlayan, birbirini seven, aynı ideale bağlı halk kütlesi halinde örgütlemek. Kültür, ülkü, amaç ve düşünce birliğini güçlendirerek bir toplum olmayı sağlamak. Ulusal birliği oluşturan, milli ruhu biçimlendiren ve kudretlendiren kültür ögelerini bulup ortaya çıkarmak, geliştirmek. Köylü ile kentli, köylü ile aydın zümreler arasındaki ilişkileri düzenleyip arttıracak köycülük çalışmalarının yapılması. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkelerini ve bu ilkelerin ülke düzeyinde nasıl uygulandığını anlatmak için kullanılan bir merkez olması. Halk evlerinin CHP'nin ilke ve ideolojisini yayma, benimsetme ve hatta geliştirme çabası öncelikli bir hedefti. Nitekim Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ütopik Fantazisi Ankara romanının finalinde bu açıkça ortaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan 1930'lu yıllarda Hakimiyet-i Milliye, sonradan Ulus'ta tefrika edilen Aka Gündüz'ün bir başka romanı da bu doğrultudadır. Halk evlerinin 9 çalışma kolu vardı. Reşit Galip açılış günü yaptığı konuşmada buna şöyle değinmiştir. Türklerde eski zamanlardan beri 9 sayısı kutlu bilinir. Bizim şubelerimizin sayısı da bir tesadüf eseri 9 oldu. Bu kolların faaliyet konuları şöyle özetlenebilir. 1. Dil ve Edebiyat Kolu. Bu kol halkın genel bilgisinin artmasına, parti ilkelerinin köklenmesine, yurt sevgisinin, yurttaşlık ödevleri duygusunun yükselmesine yarayacak konuşmalar, konferanslar, törenler hazırlar ve genel olarak dil ve edebiyat konularıyla yakından ilgilenir. Dil devriminin gelişmesine çalışır. Halk evlerinin çıkaracağı dergilerin yönetimi de bu kolun görevleri arasındadır. 2. Güzel Sanatlar Kolu. Güzel sanatlara halkın ilgisini ve sevgisini arttırmak, güzel sanatların gelişmesine çalışmak amacını güder. Garp müziğinin ve Garp müziği tekniğinin kökleşmesine, Garp tekniğine göre Türk müziğinin yaratılmasına ve gelişmesine çalışmak. 3. Temsil kolu. Halk evlerinin amaçlarından önde geleni halkın eğitimi olduğuna göre temsil kolu bu eğitimin önemli bir aracıdır. Bu kol ülkede tiyatro sevgisini ve tiyatro zevkini kökleştirmeye, ahlaki, terbiyevi ve milli temsillerle halka iyi şeyler telkin etmeye çalışır. 4. Spor kolu. Sağlam düşünceler sağlam inanlarda bulunur yaklaşımından hareketle spor alanında halka ve gençliğe yararlı olmaya çalışır. Sporu, milli karakteri kökleştirmeye, milli bünyeyi sağlamlaştırmaya, ülkeye sağlıklı, ahlaklı, mert insanlar yetiştirmeye yarar bir araç sayan halk evleri çalışmaları bu ana ilkeye göre düzenlenmektedir. 5. Sosyal Yardım Kolu. Gerçek ihtiyaç içinde bulunanlara yardım etmek, dispanserler ve gezici doktorlarla hastaların imdadına koşmak, okullardaki çalışkan ve yetenekli yoksul aile çocuklarına kitap, elbise, yiyecek sağlamak, işsizlere iş bulmak, ülkeye sosyal yardım düşüncesini yaymak bu kolun başlıca amaçları arasındadır. 6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Kolu. Okuma yazmayı halk arasında yaymak, halkın bilgisini arttıracak dil ve uzmanlık kursları açmak, teknik bilgileri halk arasında yaymak, el sanatlarını teşvik etmek gibi çeşitli işlevle görevlendirilmiş olan bu kol, halk evlerinin en etkin faaliyetlerini yapmıştır. 7. Kütüphane ve Yayın Kolu. Halk evleri çalışma yönergesinin 89. maddesinde şu nokta belirlenmektedir. Kütüphaneler halk bilgisinin ilerlemesine başlıca amildir. Bu sebeple her halk evinde bir kütüphane ve okuma odası bulunması halk evinin ilk kurulma şartlarından sayılır. Bu kollar aynı zamanda gençler arasında kitap özetleme yarışmaları düzenlemek, gezici kütüphaneler kurmak, kitap sergileri açmak, okuma odaları kurma gibi uğraşıları da yapmaktaydı. 8. Köycülük Kolu. Halk evleri yönergesinin 104. maddesi bu kolun görevlerini şöyle belirler. Köycülük kolunun temel vazifesi, köylerin toplumsal, sağlık ve estetik açısından geliştirilmelerine ve köylü ile şehirli arasındaki karşılıklı sevgi ve dayanışma duygularının güçlendirilmesine çalışmaktır. Aynı yönergede bu amacın gerçekleştirilmesi için halk evleri üyelerinin sık sık köylere gitmeleri, uygun mevsimlerde köylerde çeşitli törenler düzenleyerek temsiller vermeleri, köyün gelişimi için ellerinden gelebilecek tüm çabaları göstermeleri de istenmektedir. Özetlersek, zengin ve temiz Türk köyünün yaratılması halk evlerinin önde gelen hedefi olarak kabul edilmişti. 9. Tarih ve Müze Kolu. Yurdumuzun tarihini araştırmak, tarihi anıtları halka tanıtmak ve sevdirmek, yerel tarihler üzerinde incelemeler yapmak, hatta tarih kültürü ve terbiyesi vermek, gittikçe azalan güzel Türk eserlerini, etnografik değeri olan eşyaları toplama, folklor araştırmaları yaparak bunları yayınlamak ve bunun gibi görevler bu kola verilmişti. Medeni haklarına sahip her Türk vatandaşı halk evi kollarından birine yazılabilirdi. Halk evlerinde seçimler 2 yılda 1 yapılırdı. Diğer taraftan yılda bir kere halk evinin tüm üyeleri toplanarak başkanın yıllık faaliyetleri ilişkin raporunu dinlerdi. Halk evlerinin gelirleri bulundukları yörenin parti örgütünce karşılanırdı. Halk evleri hiçbir zaman kendilerine bir gelir sağlamak için çalışmazlardı. Her halk evi yıllık faaliyetlerine uyumlu bütçe yaparak bunu bağlı bulundukları yörenin parti örgütüne onaylatırlardı. Halk evleri başkanları yörenin parti yönetim kurulu tarafından seçilirlerdi. Bunun tek istisnası Ankara'ydı. Ankara Halk Evi Başkanı parti genel idare heyeti tarafından seçilirdi. Halk evi açılabilmesi için yönetmelikte belirlenen kollardan en az 3'ünün faaliyete geçmesi ya da kurulması gerekliydi. Bu kolları da kuramayan yörelerde halk evi gereksinimini karşılamak için halk odaları kurulmuştur. 1941 yılında ilk olarak 141 halk odası açılmıştır. 1950'ye kadar bu sayı 4000'i bulmuştu. Bilindiği gibi ilk halk evi 1932'de açılmış, o yılın sonuna kadar halk evi sayısı 34'e ulaşmıştır. Halk evlerinin kapatıldığı tarihte yurt düzeyinde 478 halk evi ve 4322 halk odası bulunmaktaydı. Halk evlerinin nicel ve nitel açıdan hızla geliştiği dönem 1932-1940 yılları arasıdır. Bu dönemde halk evleri partinin tartışmasız demir yumruklu bir ideoloji merkeziydi. Aynı dönem içerisinde 23.750 konferans verilmiş, 12.350 temsil sahneye konmuş, 9.050 konser icra edilmiştir. Üye sayısı %506 artmıştır. Halk evi kitaplıklarından ilk yıl 149.949 yurttaş yararlanırken, okuyucu sayısı 1940 yılında 2.557.853'e çıkmıştır. Halk evlerinin 1932-1950 arasındaki faaliyetleri gözden geçirildiğinde, yaygın eğitimin kuramsal ilkeleriyle propaganda amaçlı iletişim kuramları doğrultusunda ilginç bir uyumun sağlandığı görülmektedir. Ne var ki sağlanan bu uyum sadece yüzeyde kalmıştır. Özellikle dil ve tarih ögelerine verilen ağırlık, batılı ögeleri yoğun olan sanat yapıtlarının özendirilip sergilenmesi, köye yönelik biraz tepeden inmeci diye niteleyebileceğimiz araştırmalar ve bunların getirdiği öneriler üzerine bina edilen konferans ve yazılı eserlerin içeriği bu yargımızı kanıtlayan eğilimlerdir. Toplumsal yapı değişikliklerinin ancak toplumun ortak çıkarları bulunan kesimleri arasında organik bir bütünleşme ve ittifakla gerçekleşebileceği doğrusu bir yana bırakılarak, üst düzeydeki kültürel girişimlerle böylesine dönüşümler gerçekleştirmek için halk evleri bir yaygın eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Dil ve tarih incelemeleri bu konulardaki ayrımcı politika sonucu yığınlar tarafından pek kabul görmemiştir. Özellikle dil çalışmaları, aydınlarla halk arasındaki uçurumu kapatmak bir yana daha da açmıştır. Köye yönelik çalışmalar ise bol bol öğüt verme niteliğindeydi. Çalışmalar köylüye pahalıya mal oluyordu. Köy topluluğunun girişkenliğini arttırıcı, kendi sorunlarına sahip çıkıcı bir rol oynamıyordu. Halk evlerinin yayın kolları yaklaşık 50 dergi ve sayısı konusunda kesin bir bilgiye sahip olamadığımız kitap ve broşür çıkarmıştır. Dergiler arasında en ünlüsü Ankara Halk Evi'nin çıkardığı Ülkü dergisidir. Ülkü partinin ideolojik çizgisini yansıtan bir yayın organıydı. Parti Genel Sekreteri Recep Peker Bey'in derginin Şubat 1933'te yayınlanan birinci sayısında yer alan Ülkü Niçin Çıkıyor başlıklı yazısında şu noktalar üzerinde durulmuştur. Ülkü, karanlık devirleri arkada bırakarak şerefli ve aydınlık bir istikbale giden yeni neslin heyecanını beslemek, cemiyetin kanındaki inkılap unsurlarını ısıtmak, ileri adımları sıkılaştırmak için. Ülkü, bu büyük yola katılanlar arasında kafa birliği, gönül birliği ve hareket birliği yapmak için. Ülkü, milli dile, milli tarihe, milli sanatlara ve kültüre hizmet için. Ülkü, bütün bu gayelere hizmet yolunda çalışan halk evlerinin ruhundaki harareti yazı vasıtalarıyla yaymak için çıkıyor. Bu tarif, Büyük Milli Reis'in mecmuaya yakıştırdığı ve verdiği ülkü adı ile neşir maksadı arasındaki sıkı münasebeti de gösterir. Ülkü dergisindeki yazıların dağılımı da ağırlığın dil ve tarih konuları üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu konuda tam 147 makale, araştırma ve inceleme dergide yer almıştır. Oysa iktisadi konularda sadece 49 makale bulunmaktadır. Edebiyat makaleleri bile sayı ve sayfa miktarı bakımından iktisattan daha fazla yer kaplamaktadır. Demokrasiyi konu alan bir makaleye ise rastlanılmamıştır. Derginin Nisan 1933 tarihli 3. sayısında da yer alan Recep Peker Bey'in yazısı, iktidardaki tek partinin demokrasi ve özgürlük anlayışını ortaya koymaktadır. Yazının başlığı disiplinli hürriyettir. Yazının dikkati çeken bazı bölümlerini aynen yansıtıyoruz. Hukuk-u Beşer Beyannamesindeki Fransız devriminde yayınlanan insan hakları bildirgesi, mutlak hürriyet telakisi bütün dünyada basma kalıp aşılandı. Her şeyin iyisini ve doğrusunu yapmak davasında olan Avrupalılar bu telakkiyi zamanlarına, muhitlerine, milletlerin hususi şartlarına ve kabiliyetlerine uygun hale koyamadılar. Hukuk-u beşer, insan hakları hürriyeti nasıl bir zulüm devrinin aksülemali ise bugün doğan ve bazı memleketlerde yer alan karşı fikirler, sıkı idare tipleri de ölçüsüz hürriyetin aksülemalidir. Hürriyet ve disiplin arasında muvazene kuramayan milletler bu kısa günün her saatinde büyük hadiselerle sarsılmaya mahkumdurlar. Türkler arkasındaki 5-10 asrın gölgesine sığınmış uydurma suni bir millet değildir. Onun için arkamızda olduğu kadar önümüzde de uzun devirleri kucaklayan bir ülküyü tahakkuk ettirecek uzun hayatlı ebedi bir devlet kuruyoruz. Hürriyetin ve disiplinin hudutlarını tatbik olundukları millet hayatının kendi hususi şartları çizer. Biz nizamlı, emniyetli bir devletin vatandaşlarına hürriyetin usaresini tattırırken serseri dağınıklığın, milliyetsiz boşluğun ve en kuvvetli cemiyetleri dağıtıp parçalayan serkeşlik ve itaatsizliğin yıkıp öldürücü tesirlerinden anlayan, bundan kaçan yepyeni bir millet olarak yetişmek istiyoruz. Disiplinli hürriyet. Bu, Cumhuriyet Halk Fırkası evlatlarına, halk evlerinde her gün biraz daha yetişip açılan memleket çocuklarına ve bütün vatandaşlara mottort, emir sözcüğü olmalıdır. Halk evlerinin demokratikleşme süreci açısından bir değerlendirmesini yaptığımız zaman şu noktalar öne çıkmaktadır. Halk evleri tek yönlü, asker-sivil bürokrasinin önderliğinde ve yukarıdan yönetilen, katılım kanalları ancak resmi ideoloji doğrultusunda açık olan, halkın ve köylünün kültürel düzeyini batılılaşma yönünde yükseltmeye çalışan kuruluşlardır. Bu özellikleri başarısızlıklarının da temel nedeni olmuştur. Öğretici, yol gösterici olarak ortaya çıkan hoşgörüsüz bürokrat yaklaşımı halkı bir itişe, bilgisizliğe sarılmaya adeta özendirmiştir. Tek parti döneminin tarih ve dilde öz Türkçeleştirme biçiminde somutlaşan resmi ideolojisi, bir anlamda ırkçı ögeleri de içeren halk evlerinde ve onun çeşitli kollarında başat bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı yüzeysel bir batılılaşma olarak ele alan ve yorumlayan halk evleri, Türk halkını üstün kılabilecek iç dinamikleri hiçbir zaman sezinleyememiştir. Oysa tarih sürecinde Türk insanı bir yandan toplum mutluluğunun üstün tutulduğu düzenleri yaratırken öte yandan da bu düzene özgü ve aktif bir biçim olan katılım yollarını da zaman zaman aramıştır. Halk evleri ikili niteliklerinden ötürü Batı uygarlığının kültürel uzantısı olan aydınların ve bürokratların etkisine rağmen toplumun sağlıklı güçlerini yanına alabilen çalışmaları da zaman zaman gerçekleştirebilmiştir. Halk evleri olumlu ve olumsuz yönleriyle Türk toplumunun geçirdiği önemli bir deneydir. Bu deneyin ortaya çıkardığı bulgulara bakarak diyebiliriz ki, aydın halk ikilemini arttırıcı, toplumun üretici güçlerinin yarına dönük özlemlerini göz önünde bulundurmayan ve belirli bir tarihi geçmişin üzerinde yükseldiği halde geçmişini, özellikle Osmanlı dönemini bir ölçüde yatsıyan, toplumun mutluluğunu üstün kılan değerleri yaratırken halkın bu düzene özgün ve aktif biçiminde katılımını sağlayamayan bu tip modeller, yasalarla yaşatılsa bile toplumsal yaşam içerisinde etkinliklerini yitirmeye bir yerde mahkumdurlar. Halk evi deneyi bunun güzel bir örneğidir. 4. Cumhuriyet Halk Partisi katılaşıyor. Serbest Fırka ve aynı dönemde kurulan diğer iki partinin kapatılmasından sonra tek parti dönemi başlamıştır. 13-14 Mayıs 1931'de toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Büyük Kongresi yeni bir programı kabul etmiştir. Bu programın giriş bölümünde şuna değinilmektedir. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programına temel olan ana fikirler, inkılabımızın başlangıcından bugüne kadarki fiiliyat ve tatbikatta aşikardır. Bundan başka bu fikirlerin başlıcaları, fırkanın 1927 senesinde Büyük Kongre'ce tasvip edilen Umumi Reisliğin beyannamesinde ve 1931 Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabı münasebetiyle yayınlanan beyannamede tespit olunmuştur. Yeni programın geçmişle olan ilişkisi bu şekilde açıklanmıştır. Birinci maddede vatan ve millet tanımları verilmektedir. Vatan, hiçbir kayıt ve şart altında ayrılmaz bir teşekküldür biçiminde, bugün de klasikleşmiş olarak kullanılan bir tanımla verilmektedir. Millet ise şöyle belirlenmektedir. Millet, dil, kültür ve mefkure birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir. Bu tanım bugün Atatürk milliyetçiliği olarak ifade edilen ülke sınırları içinde yaşayan her vatandaş Türktür yaklaşımından farklıdır. Dil, kültür, ülkü birliği temel kabul edilmiş ve bu birliğin oluşturduğu siyasi ve içtimai heyet millet olarak kabul edilmiştir. Yani dar anlamlı bir millet anlayışı burada söz konusudur. Günümüzde çok sözü edilen Anadolu mozaiği bu tanımla dışlanmaktadır. Programın ilginç noktalarından biri de üçüncü maddedir. Maddede devlet şekli konusunda parti görüşü şöyle yer almaktadır. Devletin esas teşkilatı, Türk milletinin idare şekli, vahdedi kuvva esasına müstenid olan devlet şeklimizdir. Bu şekilde Büyük Millet Meclisi millet namına hakimiyet hakkını kullanır. Reis-i Cumhur ve icra vekilleri heyeti onun içinden çıkar. Hakimiyet birdir, kayıtsız şartsız milletindir. Devlet teşekküllerinin en muvafıkının bu olduğuna kânidir. Görüldüğü gibi bugünkü kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetlerin birliği, tevhid-i kuvva ilkesi savunulmaktadır. Böylece yargı, yürütme ve yasama yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. 1931 programındaki güçler birliği ilkesinin daha köktenci bir yönetim yaklaşımı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Hürriyet, müsavat, masuniyet-i mülkiye hakkı programın dördüncü maddesinde ele alınmıştır. Bu temel hakların anayasa çerçevesinde mahfuz bulunacağı yani korunacağı belirtilmiştir. Bireyin kişisel haklarının masuniyeti konusunda bir güvence verilmemiştir. Böyle korunacağı ileri sürülen hakların sadece kağıt üzerinde kalma tehlikesi de ortaya çıkmıştır. Nitekim parti iktidarının bu konudaki uygulamaları da söz konusu tehlikenin varlığını göstermektedir. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1931 programında ilk kez 6 ilke birlikte ele alınmıştır. İkinci kısmın birinci maddesinde söz konusu 6 ilke şöyle sıralanmaktadır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ana vasıfları. Cumhuriyet Halk Fırkası A. Cumhuriyetçi, B. Milliyetçi, C. Halkçı, Ç. Devletçi, D. Laik, E. İnkılapçıdır. Bu ilkelerin tanımlarında bugünlere göre farklılıklar vardır. Özellikle milliyetçilikte dar anlamlı bir millet temeli tanımlanmaktadır. Halkçılık, sınıfsız, imtiyazsız bir topluma uyumlu bir şekilde ele alınmıştır.